Düğün 3. bölüm. Hanımlar beyler, bunu ben de yaparım podcast yayınlarımızı dinliyorsunuz. Ben genel izleyici dostu oyuncunuz, 13 yaş ve üzeri tiyatro emekçiniz, hatta zaman zaman olumsuz örnek oluşturma eğilimli YouTube şeyiniz, buradaysa sınıflandırılamayan sunucunuz İbrahim Selim. Hanımlar beyler, düğün konusunu ele aldığımız yayınımız hız kesmeden devam ediyor. Düğüncülük podcastimizin 3. ve son bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Sevgili dinleyenler, diğer bölümlerden hatırlayacaksınız zannediyoruz. Editörümüzle ilgili bir düğün hikayesiyle başladığımız süreç vallahi bitemedi de bitemedi.
Sade nikah teklifi mi? Asla.
Yalnız bu fotoğraf olayını öyle bir allayıp kulladılar, öyle güzel anlattılar.
Düğünü erteleyelim hayatım, yetişemiyorum.
Ne istiyorsanız ona yağdırın paranızı. Kime ne be?
Bizim de böyle kör bir mehmetimiz var işte, ne yapalım.
En güzel gününde sırtından takip edilmeyi hangi gelin istemez? Editörümüzün anlattıklarından yola çıkarak sizinle bu maceraları paylaşmaya devam ediyoruz. Editörümüzün anlattığına göre yine düğünlerde en büyük dram masa düzeni yapmakmış sevgili dinleyenler. Yani kim kiminle yan yana oturacak? Yine editörümüzün yalancısıyız. Yerseniz. Bizim anladığımız masa düzeni yapmak sudoku hazırlamak kadar zor. Çünkü birbirini seven 10 kişiyi aynı masaya toplamak neredeyse imkansız. Hele akrabalık ilişkileri düşünüldüğünde kimsenin yerinden memnun olmayacağına emin olabilirsiniz. Amcanız diyebilir.
Beni dayınla yan yana oturtma. O adam ağzıyla içemiyor.
Eltilerin masası piste eşit uzaklıkta olmazsa acımasız bir karalama kampanyasıyla düğününüzü 7 düvele anlatabilirler. Tam altın takacakları, asla tuvalete yakın masaya oturtmamalısınız, maazallah sinirlenip çeyreği yapıştırıverirler.
Bu da nasıl bir iddiaysa, kuyumcu mu bunlar, altının tamını çeyreğini yan yana mı getirmişler?
Mesela bir arkadaşınız diyebilir.
Eski sevgilimle yan yana olmayayım, yeni sevgilimle geleceğim düğüne.
Hayır, o da niye iki sevgiliyle birden düğüne geliyor, bu nasıl bir düğün töreni?
Hepsi dert gibi dert yani sevgili dinleyenler. En kötüsü de beraber eğlenmek istediğiniz arkadaşlarınızı, eğlenceli kankalarınızı duvar diplerine ötelemek. O rutubetli duvarlara sırtlarını verip ilk dansınızı görmeye çalışır o zavallılar ve gıklarını bile çıkarmazlar. Biz editörümüz evlenene kadar masa düzeninin gerçekten bu kadar çetrefilli olduğunu bilmiyorduk. Bayağı zor işmiş gerçekten. Kolaylıklar dileriz. Masa düzeni diyoruz ama bunu yapmak için kesin davetli sayısına ihtiyaç varmış tabii. Ama bazı davetliler sanki az stres varmış gibi düğüne katılım olayının ucunu açık bırakıyormuş. Sizin de onların kafalarını gövdelerinden ayırasınız geliyor olabilir. Bizimkini biz zor tuttuk. LCV diye bir şeyden haberleri olmadığı için tatlı tesadüflere bırakmışlar katılım olayını. LCV deyince de hemen bizim ekibin aklına bir şeyler geliyor. Biz de böyle Halit Kıvanç gibi sürekli hatıra anlattığımız bir bölüm yaptık ama ne yapalım, hazır gelmişken söyleyelim bari, anlatalım yani, anlatmayalım mı? Böyle konuşunca da insan kendi yaşlılığı ile ilgili hayal kurmadan edemiyor sevgili dinleyenler. Şimdi bir noktada size de ne diyebiliriz ama diyemedim. Ben sanki yaşlanınca Silgi'ye bile ana anlatırım gibi geliyor şimdi bu podcast'te böyle bütün bölümlerini falan bir gözden geçirince. Hani bu kadar konuşmayı seviyormuşum gibi davranınca torunlara dert olma ihtimalim var. Şeker Bayramı'nda ziyaretime geldiklerinde saatlerce konuşabilirim. Gerçekten bu endişe verici. Beni dinlerken havale geçirsin de istemem çocuklar. Kesin lafı da uzatırım gibi görünüyor şu an baktığınız zaman. Sonuçta podcast yapan insanım demek ki, vır vır vır konuşmayı da seviyorumdur ben. Çarşamba mıydı perşembe mi diye cümlenin ortasında da durup gereksiz detay da verebilirim. Dedecim diye araya giren olursa höt falan da diyebilirim. Gerçekten ideal bir yaşlılık beni bekliyor diyebiliriz sevgili dinleyenler. En azından tabureyi çekip tavlaya da oturtabilirim gibi bir hayalim de var deniz kenarında. Fakat bunlardan size ne? Başta da dediğim gibi.
Neyse.
Bu LCV konusu enteresan ama. Dikkat ederseniz kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir yakınımızın anlattığı yine bir düğün anısı var sizinle paylaşmak istediğimiz. Efendim Yozgat'a bir düğüne gidiyor bizim tanıdığımız. Yarım altın takmaya. Çünkü düğün öyle bir şey. Akraban, eşin, dostun nerede ne yapmak istiyorlarsa orada yapar. Sen de sorgusuz sualsiz gider, halayını çeker, dönersin. Böyle yani. Ama şu enteresan. bizim bu tanıdığımız Yozgat'taki düğün salonuna giriyor. Kadın, erkek, genç, yaşlı herkesin lacivert giymiş olduğunu görüyor. Eşim bizimki de normal siyah bir takım elbise giymiş. Herkesi de laciler içinde görünce garip hissediyor. Hani bütün okul o gün serbest kıyafetle gelir, sizin haberiniz olmaz ya, formayla gidersin sen. Öyle travmatik bir an. Öyle bir şey yaşanıyor. Neyse, yanından geçen bir çocuğu yakalıyor.
Hayırdır, herkes niye lacivert giyiyor?
Diye soruyor. Çocuk da,
abi davetiyede lütfen lacivert giyiniz yazıyor ya,
diyor. Çocuğa ne kadar uzun süre boş gözlerle baktıysa çocuk yanından koşarak uzaklaşıyor. Sonra bizim bu tanıdık LCV, yani lütfen cevap verinizi, lütfen lacivert giyiniz anlayan insanlarla limonata içerek elektrosaz eşliğinde eğleniyor.
Yani biz enfes bir gece olduğunu tahmin ediyoruz. Paha biçilemez bir tecrübe. LCV.
Bir de düğüne gelip gelmeyeceği belli olmayan davetliler var. Şimdi bizim bu gariban editör insanlara davetiye dağıtıyor. Bir de kesin gelecek misiniz diye peşlerinden koşuyor. Bazıları bizimkini ofisten arayıp şöyle cevaplar veriyor.
Canım, gelmeye çalışacağım ama benim işler belli olmuyor biliyorsun.
Ne demek belli olmuyor ya? Sanırsın bordo bereli de şafak baskınıyla kardak kayalıklarına gidecek. Bunu diyen de bankacı ha. Bankacısın sen kardeşim. Dünyada işi daha belli olan bir meslek grubu daha yok. Ayrıca gelmeye çalışacağım ne demek? Gelmeyeceksen uzatma söyle.
Bir de senin için 145 euro kapora mı verecek çocuk?
Özetle düğündü, doğum günüydü, kutlamaydı. Bu tip aktivitelerde sizi insan yerine koyup davet edenlere bir zahmet geri dönüş yapın arkadaşlar. Gelmeyecekseniz de aslanlar gibi yalanınızı söyleyin, konuyu kapatın. Millete belki gelirim falan diye umut tacirliği yapıp son dakikaya kadar bekletmeyin. Lütfen. Yine gözlemlerimize dayanarak şunu sallayabiliriz ki düğün hazırlığı yaparken en önemli şey uyumlu bir yol arkadaşı. Çünkü çiftlerin arıza çıkarabileceği o kadar çok mevzu var ki bu süreçte, yeter ki istesinler. O yüzden düğün hazırlığını kazasız belasız atlatıp nikah masasına oturan herkesin alnından öpmek lazım. Ne var mesela arıza çıkartılabilecek diye sorarsanız, aha. İlki, en basitinden düğün giriş müziği. Müzik olayı yüzünden az kalsın bir bardak suda fırtına koparabilen çiçeği burnunda çiftler olduğunu yakinen biliyoruz. Neyse ki aklı başında bir takım insanlar çevrede oluyor da genelde tarafları silkelemek suretiyle kendine getirebiliyoruz. Mesela yine bizim editör. Hasta Fenerli. Çocuk tam teslimiyetle düğüne kadar aşamaları akıllıca yönetti aslında. Bir tek salona giriş müziği konusunda diretti. Efendim hanımefendi zaten barut fıçısı gibi. Düğüne 2 gün kalmış, laf da söylenmiyor. Editör giriş müziğimiz Fenerbahçe marşı olacak diye tutturunca kıyamet kopuyor. Sevil Hanım ofiste ağlayarak kendini yerlere atıyor.
10 bin liralık gelinlik giyeceğim ben. Kaleci Rüştü gibi marşla salona giremem diyor.
Editör de dayanamıyor, patlıyor.
Hiçbir şey istemedim. Ne dersen yaptım. Şunu bana çok mu gördün?
Diye yırtınıyor.
Şaşırdık. Biz de tabii ekip olarak şaşırıp kalıyoruz.
İşler öyle bir noktaya geliyor ki Fenerbahçe marşı yüzünden neredeyse iptal edecekler düğünü. Biz de bütün düğün hazırlıklarına şahit olduğumuz için hakem olarak efendim bize geliyorlar. Böyleyken böyle ne yapalım diyorlar. Hayır, biz de ne diyelim, işiniz bize kaldıysa Allah'a kaldı ama öyle bir şey demiyoruz tabii. Hatta onlara müthiş bir çözüm öneriyoruz. Hemen düğünü iptal edin çocuklar diyoruz. İkisi de şok içinde bize bakıyorlar ama hiç istifimizi bozmuyoruz biz de ekipçe. Bu arada şöyle düşünün, aynı anda konuşuyoruz. Yani 7 kişi aynı anda iptal edin düğünü diyoruz. 7 kişi aynı anda aferin diyoruz. 7 kişi aynı anda helal olsun diyoruz falan. Tuhafız yani. İfademizden de bir şey anlaşılmıyor zaten. Hayır, bir de daha bu kadarcık bir konuda anlaşamıyorsanız hayatta mutlu olamazsınız siz. Çabuk atın o nişan yüzüklerini falan diyoruz yani. Tabii onlar da hiç beklemiyorlar böyle bir tepki. O yüzden kakalak gibi kalıyorlar.
Ama haksız mıyız? Millet ikinci randevuya gidecek birini bulamazken bunlar hayatını birleştirecek insanı bulmuş, hala şımarıklık yapıyor.
Biz böyle ters manyel yapınca panikleyip tatlıya bağladılar konuyu. Düğün falan boklamak ayrı da kolay mı yuva kurmak can? İnsan ilk engelde geri dönecekse o yala hiç çıkmamalı. Marş ne ki? Arana Mars'ın bile girmemesi lazım. Biz de böyle sanki 7 kere evlenip boşanmış gibi boy boy akıllar veriyoruz ama bu konu gerçekten hassas yani. İnsan her zaman layıkıyla seveceği birine rastlamıyor. Madem bulmuşsun, çiçek gibi davran işte. Ne üzüyorsun eften püften sebepten? Ayrıca düğünler de o kadar fena olaylar değil baktığınızda. Bekarlar için yeni biriyle tanışma fırsatı, yalnız kalplere ekmek kapısı oluyor bir yerde. Hem insanlara 40 yılda bir şıkır şıkır giyinme şansı sunuyor. Sonra yıllardır görmediğiniz arkadaşlarınızı bu bahaneyle görebiliyorsunuz. Ve damat halayında dostluğunuz pekişiyor. Daha takıların genç çiftin borçlarını kapatacak olmasına girmedik bile. Bir de müjdeli haberleri kutlamak lazım ya. Hakkını verip eğlenmek lazım biraz. Hayatımızda kutlanacak az şey var zaten. Siz bize bakmayın. Gönlünüze göre yapın düğününüzü. Biz gelir altınımızı takarız.
Evet, stüdyoda duygusal anlar yaşandı ve geçti. Yani yine her şeyi acımasızca eleştirecek bir ruh haline geri döndük.
Düğünlerde gelinle damadın kendine özenmesi normal. Çünkü o ana kadar iki insanın yaşadığı en mutlu gün. Tabii ki giyinip süslenecekler. De bize ne oluyor? Yani düğüne katılan davetliler niye kendini kaybediyor? Şimdi bizim bu editörün düğününe giyinip süslenip bazılarımız sadece dişini fırçalayıp katıldı. Müthiş manzaralar vardı. Tanrılara kurban edilen kabile üyeleri gibi yüzünü boyayanlar mı dersiniz? Siyah saçına sarı röfle yaptırıp Trabzonsporlu Yattara gibi gelenler mi dersiniz? Yoksa elbisesindeki pulun payetin pırıltısından Sibel yengen mi geldi yoksa Mesih mi indi diye tereddüte düşüren kıyafetler mi istersiniz? Hepsi aynı salondaydı. Moda kurbanlarının ve iflah olmaz kur yapma bağımlılarının en sevdiği yer galiba düğünler. En sevdiğimiz de düğünde görüp beğendiği birine kur yapan insanın dansı. Bizim editörün düğününde de vardı böyle moral bozan figürler sergileyen tipler. Fakat bilmiyorlar ki kur yapma dansı öyle düğünün başında harcanacak bir şey değil. Zamanlaması çok önemli. Yani o dansla ya kızı kaçırabilirsin ya da bir sonraki düğün senin olabilir. Ayrıca çok da içmemen lazım ki eklemlerine hükmedebilesin. Dediğimiz gibi. Karşı tarafı kışkırtacak ve bu adamla neden olmasın diye kaşını havaya kaldıracak bir dans yapmanız lazım. Bir kere aşırı figürden kaçınmalısınız. Öyle toplu halaya filan da giremezsiniz. Kız zaten sizi tanımıyor. Caney caney çalarken arada sizi seçemez. Tarlasını satıp cebeci pavyonlarına gelen yüksek libidolu amcalar gibi göbek de atamazsınız. Yani isterseniz atın ama hoş durma. Cool ve kendinden emin bir vücut diliniz olmalı. Bir de dansınızın arada kaynamaması lazım. O yüzden pist ne çok kalabalık ne de boş olacak. Pasta kesildikten hemen sonraki anlar ideal kabul ediliyor mesela. Bir kısım davetli pasta yemek için otururken sadece gerçek eğlence sevdalıları ayakta kalıyor. İşte o an sizin kız piste mi yürüyor? Gidin peşinden, atın kendinizi sahneye. Bırakın vücudunuzu müziğe ve hafifçe sallanmaya başlayın. Bir yandan da kıza kaçamak bakışlar atın. Göz göze gelirseniz şahane. Bir sonraki şarkının slow olmasına kaldı işiniz. Tabii önce kızın bekar olup olmadığını öğrenin dememize gerek yok diye tahmin ediyoruz. Yoksa kızla karşılıklı gerdan kırarken bir anda ters kelepçeyle ekip arabasına da binebilirsiniz. Diyelim ki medeni durumu da uygun hanımefendinin, boyu boyunuza, huyu huyunuza biri. Her şey bitti mi? Ne münasebet, daha yeni başlıyor. Düğün salonlarındaki dans pistleri tuzaklarla doludur. Oynarken göz temasınızı sakın kaybetmeyin. Kaybederseniz elinizden kaçırabilirsiniz. Hayır, zaten elinizde de değil, öyle düşünün. Çok figürü insanı madara eder, o yüzden küçük manevralarla salınmanız yeterli olacaktır. Yanınızda yörenizde alkolü fazla kaçıranlara sakın uymayın. Onlar çiftleşmeye çalışan tropikal kuş dansı yapıyor olur genelde. Sizin yolunuz başka. Siz seyirlik değil, ömürlük bir şey arıyorsunuz. Yani en azından biz öyle umuyoruz. Karşı karşıya kalma ihtimalinize karşı DJ'ye 3-5 bir şey ateşlemeyi ihmal etmeyin. Gidin kabine.
Bak abi, sen halden anlarsın. Şu yeşil elbiseli hanımefendiyle karşılıklı dans ettiğimiz anda Ferdi Özbeğen'den dilek taşını patlat.
Diyiverin. DJ'ler iyi insanlardır. Yapar güzelliğini, merak etmeyin. Diyelim ki bu söylediklerimizi harfiyen uyguladınız. Sonra da kızdan telefonunu istediniz ama vermedi. Ne yapacaksınız? Üzülüp ağlayacak mısınız? Asla. Kısmet deyip önünüzdeki düğünlere bakacaksınız. Belki bu arada biraz kilo verir, sigarayı azaltır ya da dişlerinizi yaptırırsınız. Hem reddedilmek iyidir, diri tutar insanı. Takkeyi önünüze koydurup düşündürür. Bir sonraki hedef için kamçılar. Unutmayın, yenile yenile büyüyen bir zafer vardır. Bir gün sizin de düğününüz olur, siz de başka bir bekara umut olursunuz. O gariban sayenizde yuva kurar, size de hayır duası eder. Unutmayın, hayatta paradan daha değerli şeyler de vardır.
Mesela 5. köprünün yapılacağı Çanakkale'de bir arsa. Bunları düşünün ve kendinizi motive edin. Oyundan kopmayın.
Nikahtı, takı merasimiydi derken pastaya geldik sevgili dinleyenler ve yavaş yavaş düğünün sonu da yaklaşıyor. Zaten bunların hepsi sıralı. Önce pasta kesiliyor, ardından gelin buketi atılıyor ve damadın sırtı dövülerek evine yollanıyor. Happy topu 3-4 saat sürecek bir kutlama için aylarca strese girip karın ağrısı çekiyor insanlar. Ne yapalım, değiyor demek ki. Yalnız bu düğün pastası kısmına ufak bir parantez açmak istiyoruz. Nereden çıkmış bu pasta muhabbeti bilenler var mı bilmiyoruz ama biz yine de anlatacağız. Eskiden Romalılar bereket simgesi olarak düğün kurabiyelerini ufalayarak evlenen çiftlerin başından aşağı atarmış. Gelin ve damat da başlarından dökülen o kurabiyeleri yermiş. Şimdiki konsept düğün pastalarının kökeni oradan geliyormuş yani. Zaman içerisinde nasıl da her şey büyüyüp görkemli hale geliyor değil mi? Ufalanan kurabiyelerden 8 katlı AVM pastalara. Bir de onların %90'ı maket biliyorsunuz. Yenen kısmı da kuş kadar. Her şeyi anlıyoruz da o pastayı kılıçla kesme olayına bir aklımız ermiyor sevgili dinleyenler ya. Hayır, bizim bahsettiğimiz editörle Sevil Hanım da kılıçla kesti. Neden kılıç? Hun İmparatoru Cengiz Han mıyız biz? Balayına otağa mı gireceksiniz? Ne yapıyorsunuz? Böyle şovlara gerek var mı? Getirin kesen bir bıçak, insan gibi yiyelim işte. Yok. İlla büyük büyük hareketler, iddialı dilimler. Bu kılıçla pasta kesme fikrini ilk kim ortaya attı acaba ya? Alaaddin Keykubat'a özenen bir damat, madem düğün yapıyoruz neden bütün nişastalı ürünleri kılıçtan geçirmiyoruz falan mı dedi, ne oldu?
Bu fikir yanındaki tebaasına da mantıklı geldi ki 2020'de bile hala kılıçla pasta kesiliyor ya.
Pastalar yendikten sonra çiçek atmaya geliyor sıra. Bizim editörün düğününde artık damat tamamen pasifize olmuştu zaten. Düğünden o an ayrılsa kimse nerede diye sormazdı.
Ama başında da söyledik zaten. Damat düğünde olsa da olmasa da düğün oluyor yani bir şekilde.
Çiçek atılacağı anonsu gelince gelinin ayakkabısının altına adını yazan kızlar işlerini sağlama almak için Kenyalı atlet gibi sahneye fırladı. Bekarlar üzerinde büyük bir beklenti yaratan gelin buketi yakalama olayı evlilerin kenarda tempo tutarak yaparsın, aslansın baskılarıyla stresli bir aktiviteye dönüştü. Hayır, bizim editörün düğününde çiçek atılmasını bekleyen bir kıza annesi
"Başkası kaparsa yakarım seni"
diye bağırdı. Biz duyduk bunu. İrkildik tabii duyunca. Yakarım seni ne demek ablacığım? Tokyo olimpiyatlarına mı hazırlanıyor kız? Alt tarafı kitlesel bir harekete ortak oluyor. Kadın kızını evlendirmek için artık nasıl hırs yaptıysa antrenör gibi pistin kenarına gelip sola kaç, öne atıl, hava topuna çık diye taktikler vermeye başladı kıza. Ama nafile. Evlenme teklifi aldığından beri hiçbir işini şansa bırakmayan gelin hanım buketi kimin kucağına atacağını önceden hesaplamıştı elbette. Nitekim çiçek atan gelinlerin marşı olan
"All the single ladies, all the single ladies, all the single ladies, all the single ladies"
çaldığında Sevil hanım önce dans etti, sonra arkasını dönüp sağ köşede duran kardeşinin kucağına atıverdi çiçeği. Herkes alkış kıyamet küçük kardeşi alkışlarken sniper gelin tam çalıştığımız gibi anlamında kardeşine göz kırptı. Kızına yakarım seni diye bağıran annenin yaşadığı çöküşü zannediyoruz anlatmaya gerek yok. Ama şöyle söyleyebiliriz, biz yanlarından geçerken kızına şunu diyordu:
"Bu kadar da yakın arkadaş değilsiniz. Niye yarım taktık gibisin?"
Yani elinden gelse damadın yakasından 200 lirayı söküp evine götürecek, öyle içine batmış. Sevgili dinleyenler, bu anlatmaktan bıkmadığımız düğünün sonuna geldiğimizde hepimiz rahatlamıştık. Gelin hanımı kısa süreliğine sinir krizine sürükleyen düğün süreci sorunsuz bitmişti. Zavallı editörümüzle karısının ayakta durmaktan bacaklarında varisler oluştu. Yaklaşık 800 davetli vardı düğünde. Bu da takı töreninde 1600 yanak öptüler demek. Şimdi olsa koronadan kimse kimseyi öpmezdi. Öpmeye doyamadılar ki düğün sonunda veda buğsesi kondurmak için yine sıraya girdiler. Biz artık bu zulme dayanamayıp gözlerimizi kapattık. Sevgili dinleyenler, biz ne kadar öpüşmeye meraklı bir milletiz değil mi? Bir şey olsa da sağ solu duvarları öpsek diye aportta bekliyoruz resmen. El sıkış ya uzaktan. O kadar korona morona virüs yayılıyor dünyaya, bana mısın demiyor kimse. Kimi bulsalar omuzlarına abanıp şap şup öpüyorlar.
Neyse, samimi insanlarız, Akdenizliyiz, olacak o kadar ten teması artık, ne yapalım deyip devam ediyoruz.
Baldan Tatlı podcast'imizin sonuna yaklaşırken size biraz daha hava atabileceğiniz bilgiler vermek istedik. Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı bilgilere göre yılda 600 bine yakın düğün oluyormuş. Evlenenlerin 130 bine yakını da boşanıyormuş. Olsun, Allah bir dua kapar öbürünü açar, korkmayın. Hem ne mutlu sonla bitiyor ki evlilik bitsin. Belki boşanmak boşananlar için daha bile hayırlıdır. Sizi daha güzel bir evliliğe hazırlıyor olabilir. İkinci ya da üçüncüsünde eski hatalarınızı yapmayıp daha mutlu olacaksınızdır belki.
Demek gönül yazar da aynen böyle düşünüp 8 kere evlendi. Helal olsun.
Bir podcast'imizin daha sonuna gelirken bizleri kah güldürüp kah düşündüren düğün konusunu arkamızda bırakmış bulunuyoruz. Son olarak şunu söylemek istiyoruz. Evlilik sıkılmadan ömrünü geçireceğiniz birini bulunca mutlaka çok güzeldir. Hayatta diğer yarını bulmak da kutlanmaya değer. O yüzden kimseyi umursamadan, gelinin başına, damadın maaşına takılmadan düğünlerinizde gönlünüzce eğlenin. Umuyoruz hepiniz ruh eşlerinizi bulur ve sonsuza dek mutlu yaşarsınız. Ama ne olursa olsun şunu asla unutmayın.
Ben sunucunuz İbrahim Selim.
Biz sevincinizde de üzüntünüzde de yanınızdayız. Düğününüzde halay başı, cenazenizde gözyaşıyız. Ve emin olun hiçbirinize uzak değiliz. Hepinize bir çeyrek takacak yakınlıktayız. Sevgili dinleyiciler, sizlere muradınıza ereceğiniz günler dileyerek huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Haftaya yine yepyeni bir podcastle karşınızda olacağız. Hoşça kalın. Ayağınıza taş, gözünüze yaş değmesin. İyi günler.
Storytel.